Ayrım 12. Ölmesi gereken kız, David Lagergrand. Sayfa 154. Bir süre bu işin arkasında kıskançlık, sınıf nefreti ve kadın düşmanlığı olabileceği yazılmıştı. Ama ortalık durulduğunda Clara Engelman'ı kurtarmak için az çaba gösterilmediği açığa çıkmıştı. Kadının durumu daha baştan birdenbire karların üzerine yığıldığı andan itibaren umutsuzmuş. Hatta yardımcı rehber Robin Hamill şunları anlatmış. Onu kurtarmak için az değil, çok şey yapıldı. Victor için o kadar önemliydi ki kurtarmaya çalışırken bütün bir ekibin hayatını tehlikeye attık. Lisbeth'e bu da mantıklı geldi. Clara Engelman'ın basın değeri aşırı yüksek olduğundan hiç kimse zamanında müdahale edip aşağı göndermeyi göze alamamış. Sürünür gibi ilerleyerek ekibin hareketini yavaşlatmış. Saat 1 civarında bir çeşit ruhsal çöküntüye kapılıp gaz maskesini çıkarmış, gittikçe daha çok güçten düşmüş. Dizlerinin üzerine çökmüş, sırt üstü karların üzerine yığılmış, tam bir panik yaşanmış. Victor Grankin belli ki o gün o bildik güçlü adam değilmiş. Herkese durmalarını emretmiş. Clara'yı aşağıya indirmek için ciddi bir çabaya girişilmiş. Çok geçmeden hava iyice bozmuş, kar fırtınasına yakalanmışlar. Ekipten başkalarının da özellikle Danimarkalı Mats Larsen ile Alman Charlotte Richter'in durumu ciddileşmiş. Birkaç saat büyük bir felaketle yüz yüze gelmişler. Gruptaki şerpalar, özellikle serdarları Nima Rita, o fırtınada büyük bir çaba göstermiş. İnsanları iplerle aşağı çekmiş, koltuklarına girip destek olmuş. Akşam olduğunda Clara Engelman ile onu terk etmeyi reddeden Victor Grankin dışında herkes kurtulmuş. Daha sonra facia olağanüstü bir titizlikle soruşturulmuştu. Bugün bakıldığında soruların çoğu cevaplanmışa benziyordu. Her ne kadar yukarıdaki jet rüzgarlarına bağlansa da tam olarak açıklanmayan tek bir soru vardı. Clara Engelman'ın cesedinin niçin Victor Grankin'in cesedinden 1 kilometre aşağıda bulunduğu? Şahitlerin ifadelerine göre birbirlerine sokularak ölmüşlerdi. Lisbeth onları ve yıllardır dağda kalan, indirilip gömülemeyen bedenleri düşündü. Bütün raporları didik didik ederek saatlerce inceledi, bir uyumsuzluk olduğunu fark etti. Bunun üzerine Mikael'in bahsettiği Mats Sabin'le ilgili yazılanları da okudu ama sonunda pes etti. İnternetteki dedikodulara döndü. Bambaşka bir düşünceye kapıldı fakat çok ilerleyemedi. Kapı ardına kadar açıldı. Paulina kör kütük içeri girdi. Lisbeth'e ucube diye bağırdı. Lisbeth son derece akıllı karşılıklar verdi. En sonunda birbirlerine atılıp umutsuzluk ve yersiz yurtsuz olmanın getirdiği duyguyla delice seviştiler. 15. Bölüm 26 Ağustos. Mikael öğleden önce kıyı boyunca 10 kilometre koştu. Kulübeye döndüğünde telefonu çaldı. Erika Berger arıyordu. Millennium ertesi sabah baskıya gönderilecekti. Erika bu sayıdan pek memnun değildi ama abartılı bir hoşnutsuzluğu da yoktu. Normal standarda döndük dedi. Mikael'e ne yaptığını sordu. Mikael tatil yaptığını, koşmaya başladığını söyledi. Biraz da savunma bakanı ve bakana karşı yürütülen karalama kampanyasıyla ilgilendiğini söyledi. Ne tuhaf dedi Erika. Niçin tuhaf? Sofia Merker de bu konuyla ilgileniyor. Nasıl yani? Forsell'in çocuklarına yönelik saldırıları yazıyor. Yahudi okulunun önünde polisler nöbet tutmaya başlamış. Onu okudum. Baksana. Berger'in sesi haber önereceği her seferde olduğu gibi endişelendirecek kadar düşünceliydi. Borsanın çöküşüyle ilgili daha fazla araştırma yapmayı hala istemiyorsan Forsell portresi yapar, adamı tekrar biraz insanileştirebilirsin. Hatırladığım kadarıyla iyi anlaşıyordunuz. Mikael pencereden dışarı baktı. Herhalde anlaşıyorduk. Ne diyorsun? Böylece okuyucularımızın doğru bilgiye erişmesini sağlarsın. Mikael bir süre sustu. Fena bir fikre benzemiyor dedi. Sherpa'yı ve Everest'i düşündü. Gazetelerin yazdığına göre Forsell bir hafta izin almış. Sana yakın bir yerlerde yazdığı yok mu? Adanın öteki tarafında. Bak ne güzel dedi Berger. Bunu düşüneceğim. Eskiden çok düşünmezdin, yapardın. Şimdi tatildeyim dedi Mikael. Sen tatil yapamazsın. Yapamaz mıyım? Sen tatilin ne olduğunu bilmeyen, çalıştığı zaman suçluluk duygusuyla kıvranan eski tüfek işkoliklerdensin. Yani deneme bile diyorsun. Aynen öyle dedi Berger gülerek. Mikael de görev icabı gülerek karşılık verdi. Berger'in oraya gelmemi ister misin diye sormamasına memnun oldu. Katrin'le ilişkilerini daha fazla zora sokmak istemiyordu. Erika'ya başarılar dileyip telefonu kapattı, düşüncelere daldı. Rüzgarın kır başladığı sulara baktı. Ne yapacaktı? Tatil denilen şeyden anladığını göstermeli miydi yoksa çalışmalı mıydı? Forsell'le buluşabilirdi. Öylesi adam hakkında yazılan bir sürü pisliği okumalıydı. Bir süre oflayıp pufladıktan ve uzun bir duş aldıktan sonra harekete geçti. İlk başta umutsuz, boğucu bir hava hissetti. Tıpkı troll fabrikalarıyla ilgili haberi yazmaya başladığında olduğu gibi bir bataklığa adım atmıştı. Ama gittikçe daha fazla konuya daldı. Bütün enerjisini iddiaların kaynağına ulaşmaya yöneltti. Söylentilerin nasıl yayıldığı, nasıl çarpıtıldığına dair genel bir kanı edindi. Everest'te yaşanan olaylara yaklaşırken ürperdi. Telefonu çalmıştı. Neyse ki Erika değildi. Denver'dan Bob Carson arıyordu. Sesi heyecanlıydı. Charlie Nilsson, Prima Maria Bağımlılık Tedavi Merkezi'nin ya da onun deyimiyle alkolik kodesinin önünde bir bankta oturuyordu. Polisle konuşmayı sevmiyor, polisle konuştuğunu arkadaşları görsün istemiyordu. Ama şu kadın, Modig mi, Stark mı neyse, dipnot, İsveççe'de Modig sözcüğü cesur, Stark sözcüğü ise güçlü anlamına gelmektedir. Onu iyi korkutmuştu, ayrıca başını belaya sokmak istemiyordu. Yani diyeceğim, beni bununla suçlama dedi. Ben karıştırılmış sahte içki satmam. Hiç satar mısın canım? Önce hepsinin tadına bakarsın. Dalga geçme. Dalga mı geçiyorum dedi Modig ya da Stark. Dalga geçmekten ne kadar uzak olduğumu tahmin bile edemezsin. Yapma ama dedi Nilsson. Adama zehirli içkiyi herkes vermiş olabilir, öyle değil mi? Buraya ne diyorlar biliyor musun?
Hayır Charlie, bilmiyorum.
Bermuda şeytan üçgeni. İnsanlar kodes, sisternet, dipnot, sistembolaget, devlet tekelinde içki satılan dükkan ve şu ilerideki bir ane arasında yaşar ve yok olurlar.
Ne demek istiyorsun yani?
Burada bir sürü bok dener demek istiyorum. Buraya akıl almaz tuhaf varlıklar gelir. Kalitesiz uyuşturucu, hileli haplar satarlar. Ama bizim gibi ciddi iş yapanların, yağmur çamur gece gündüz demeden burada bekleyenlerin bu tür sahte mallarla işi olmaz. Biz iyi mal tedarik ederiz, yoksa ertesi güne çıkmayız, işimiz biter.
Bunları külahıma anlat dedi Modig. Bu kadar özenli davranmadığınızdan eminim. Bak başım belada. Şu ilerideki polisleri görüyor musun?
Charlie görüyordu, hep görmüştü. Nasıl diş bilediklerini de hissediyordu. Bildiklerini anlatmazsan seni içeri alırız. Adama içki sattığını söyledin. Sattım ama ürkütücü bir tipti. Mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalıştım.
Nasıl ürkütücü?
Gözleri korkunçtu. Parmaklarının kökleri kalmıştı. Yüzünde de berbat bir leke vardı. Ay hakkında saçma sapan bir şeyler mırıldandı. Luna, Luna dedi. Luna ay değil mi?
Sanırım.
Hiç değilse bir defa böyle mırıldandı. Kuruk makarga atağından topallayarak geldi. Elini göğsüne vurdu. Luna yalnız dedi. Onu çağırıyormuş kadın. Bir de Mam Sabip diye biri var. Ya da ne cehennemse artık öyle bir şey dedi. Korktum. Adam tam bir şizo. Yeterince parası yoktu ama istediklerini aldı. Sonra saldırganlaşmasına hiç şaşırmadım.
Saldırganlaştı mı?
Charlie'nin son geveze iblis dediği içinden bir şey söylemeyeceğim diye yemin etmişti ama işte ağzından kaçırmıştı. Artık ne olursa olsundu. Bana değil.
Kime?
Heikki Jervinen'e.
O kim?
Bir müşteri. Daha doğrusu tarz sahibi müşterilerimden biri. Heikki bu adamla gece yarısı Norra Bantorget'te karşılaşmış. Bence bu adam yani. Heikki parmaksız bir Çinli dedi. Üzerinde kocaman kuş tüyü kaban varmış. Yukarıda bulutların arasındaydım falan gibi bir şeyler diyormuş.
Heikki inanmadığını söylediğinde öyle bir yumruk yemiş ki yıldızları saymış. Çinli ayı gibi güçlü dedi Heikki.
Heikki Yervinen'i nerede bulabilirim?
Yervinen bazen içeride bazen dışarıda, bazen orada bazen burada, nerede olduğunu bilmek zor.
Adı Modik ya da Stark olan polis söylenenleri not etti. Charlie'yi biraz daha sıkıştırdıktan sonra çekip gitti.
Charlie Nilsson rahat bir nefes aldı.
Şu Çinli'de tuhaf bir şey olduğunu sezmiştim dedi kendi kendine.
Polisten önce ulaşmak için Heikki Yervinen'i aradı.
Mikael Bob Carson'ın sesinin değişmiş olduğunu hemen anladı. Sanki hiç uyumamış ya da soğuk algınlığına yakalanmıştı.
Orada uygunsuz bir vakit değil, öyle değil mi dedi Amerikalı.
Kesinlikle değil.
Ama burada uygunsuz, başım çatlayacak gibi. 2008 yılında dağda bir akrabamın olduğunu söylemiştim, hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum.
Öldüğünü söylediğimi de.
Evet.
Ölmüştü, en azından öyle olduğu sanılıyordu. Şu işi baştan anlatsam daha iyi olur herhalde.
Bence de.
Kumbu'daki amcamı aradım. Amcam bölgenin bilgi merkezi gibi bir şey. Gönderdiğin listedeki isimleri tek tek inceledik. Bulduğumuz tek akraba bu kişiydi. Bunun üzerine havlu atar gibi oldum. Adam ölmüşse ölmüş demekti. Stockholm'de ortaya çıkıp bir kez daha ölemezdi. Ama daha sonra adamın cesedinin bulunmadığını öğrendim. Araştırmaya devam ettim. Senin bahsettiğin adamla yaşı da boyu da tutuyor.
Adı ne?
Nima Rita.
Liderlerden biri değil mi?
Serdar, Şerpa grubunun lideri. O gün dağda en çok eziyeti o çekmiş.
Biliyorum, biliyorum. Mats Larsen ile Charlotte diye birini kurtarmış.
Evet, felaket daha fazla büyümesin diye çabalamış ama ağır bir bedel ödemiş. Sınırlarını zorlayarak bir aşağı bir yukarı inip çıkmış. Yüzünde ve göğsünde don yaraları olmuş. El ve ayak parmaklarının çoğu kesilmiş.
Yani bu adamın o adam olduğunu söylüyorsun.
Öyle görünüyor. Bileğinde Budist çemberi dövmesi varmış.
Tanrım dedi Mikael.
Ya şimdi her şey yerine oturuyor. Nima Rita üçüncü kuzenim. Araştırmacı arkadaşının işaret ettiği gibi o ve ben Y kromozomundaki özel varyantları paylaşıyor olabiliriz. Bu çok mantıklı.
Peki İsveç'e gelmesinin mantıklı bir açıklaması var mı?
Var. Öykünün devamı çok ilginç.
Dinliyorum. Kafamda bütün taşlar yerine oturmadı daha.
Önce kurtarma faaliyetinin bütün onurunun yalnızca ekibin yardımcı rehberleri Robin Hamill ile Martin Norris'e mal edildiğini belirtmeliyim. Ancak raporlar yayınlandıktan sonra asıl onurlandırılması gerekenlerin Nima Rita ve Şerpaları olduğu açığa çıktı. Tabii bu Nima'yı sevindirir miydi bilemem.
Niçin?
Çünkü hayatı çoktan cehenneme dönmüş. Donma hasarı 4. dereceymiş. İnanılmaz acılar çekiyormuş. Doktorlar Nima'nın bütün geçimini dağcılıktan kazandığını biliyorlarmış. Ama parmaklarını kesmekten başka çare bulamamışlar. Avrupalı rehberlerle kıyaslanamasa da Kumbu Vadisi halkı içinde en çok para kazanan oymuş. Fakat kazancını su gibi harcıyormuş. Çok içiyor, hiç para biriktirmiyormuş. Daha da kötüsü iftiralara maruz kalmış. Kendi cinlerine çarpılmış.
Nasıl yani?
Bir sırrı ortaya çıkmış. Clara'yı korumak için Stan Engelman'dan para alıyormuş. Bunu başaramadığını biliyoruz. Daha sonra kadına karşı çalışmakla suçlanmış. Ben bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Nima Rita çok sadık biriydi. Aynı zamanda diğer bütün Şerpalar gibi inanılmaz batıl inançlıdır. Everest onlara göre canlı bir yaratık. Tırmanışçıları günahlarından dolayı cezalandırır. Clara Engelman'da. Hakkında yazılanları okumuşsundur.
Okudum.
Şerpaların çoğu rahatsız olmuş. Daha ana kamptayken daha uğursuzluk getireceği fısıldanmaya başlanmış. Nima da huzursuz olmuştur kesinlikle. En azından daha sonra tam bir cehennem azabı çekmiş. Halüsinasyonlar görüyormuş, biraz da asabiymiş. 8000 metrenin üzerinde geçirdiği onca zamanda beyni hasar görmüş. Gittikçe daha öfkeli, daha tuhaf davranmaya başlamış. Arkadaşlarının çoğunu kaybetmiş. Artık kimse ona tahammül edemiyormuş. Eşi Luna dışında hiç kimse.
Luna Rita değil mi? Şimdi nerede?
Anlatacağım.
Nima ameliyat olduktan sonra evin geçimini Luna üstlenmiş. Ekmek yapıp patates yetiştirmiş. Bazen Tibet'ten yün ve tuz alıp Nepal'de satmış. Ama bunlar yetmemiş. Dağcılık işine başlamış. Nima'dan çok daha genç ve dayanıklıymış. Kısa sürede ekip aşçısı olmuş. 2013 yılında dünyanın 6. yüksek dağı Chao Oyu'yu tırmanacak olan Hollandalıların ekibinde iş bulmuş. Yükseklerde bir yerde bir yarığa düşmüş, koşullar berbatmış, bir çığ düşmüş, fırtına varmış. Dağcılar aceleyle aşağı inmek zorunda kalmış. Luna'yı o yarıkta ölmeye bırakmışlar. Nima çıldırmış, dağcıların ırkçılık yaptığını söylemiş. Yarığa düşen bir sahip olsaydı hemen çıkarırdınız diye bağırmış. Tabii yerel halktan yoksul bir kadını umursamamış olabilirler. Kadını orada bırakmalarının böyle bir nedeni var mı bilemiyorum. Bu konuda tereddütlüyüm. Genel olarak yüksek dağ tırmanışçıları hakkında olumlu şeyler düşünürüm. Fakat bu Nima'nın yüreğine dert olmuş. Bir ekip oluşturup dağa çıkmak, Luna'yı hak ettiği gibi gömmek istemiş. Ama hiç kimse buna yanaşmamış. O da yalnız başına çıkmaya karar vermiş. Oysa bu iş için artık çok yaşlıymış ve anlaşıldığı kadarıyla pek ayık da değilmiş. Zavallı. Kumbu'daki akrabalarıma sorarsan bu tırmanışın Everest'te yaptığı diğer bütün tırmanışlardan çok daha görkemli olduğunu söylerler. Dağa tırmanmış ve Luna'yı düştüğü yarıkta görmüş. Soğuğun sonsuz korumasında yarığa inmeye ve tekrar birleşmek için yanına uzanmaya karar vermiş. Ama tam o anda... Evet... Dağ tanrıçası bunu yapma, git bu olanları bütün dünyaya anlat diye fısıldamış. Biraz çılgınca geliyor değil mi diye devam etti Bob. Dünyaya açılmış, en azından Katmandu'ya anlatmış, ne dediğini hiç kimse anlamamış. Gittikçe daha tutarsız konuşuyormuş. Bazen Budanat stupasının yanındaki bayrakların altında ağlarken görüyorlarmış. Bazen tam eldeki alışveriş bölgesinde duvarlara kötü bir İngilizce ve daha kötü bir el yazısıyla yazılmış duvar gazeteleri çiviliyormuş. Clara Engelman'la ilgili bir şeyler de anlatıyormuş. Ne anlatıyormuş? O zamanlar ağır ruhsal sorunları olduğunu unutma. Belki her şeyi birbirine karıştırıyordu. Luna'yı, Clara'yı, her şeyi, bütünüyle çökmüştü. İngiliz bir turiste saldırmış. Bir gün nezarette kalmış. Akrabaları Katmandu'da Jeet Muyung Mark Hakkıl Hastanesi'ne yatırmışlar. 2017 Eylül'ünün sonuna kadar orada kalmış. Sonra ne olmuş? Daha önce defalarca olan şey, bira ve vodka içmek için kaçmış. Doktorların verdiği ilaçlara şüpheyle yaklaşıyor, kesinlikle reddediyormuş. Kafasındaki çığlığı yalnızca alkolün susturabileceğini söylüyormuş. Sanırım personel istemeden de olsa bir şekilde göz yummuş. Geri döneceğini bildiklerinden kaçmasına göz yummuşlar. Ama bu defa kaybolmuş. Hastanedekiler telaşa kapılmışlar. Bir ziyaretçi beklediğini, ne kadar heyecanlandığını biliyorlarmış. Ne ziyaretçisi? Bilmiyorum ama bir gazeteci olabilir. Clara Engelman'la Victor Granke'nin anısına ölümlerinin 10. yılında bir belgesel çekilecekmiş. Nima nihayet kendisini dinleyecek birilerini bulduğu için havalara uçuyormuş. Neler anlatmak istediğini biliyor musun? Bildiğim anlaşılması epeyce zor şeyler oldu. Hayaletler, ruhlarla ilgili bir şeyler. Forsell'le savunma bakanımızla ilgili bir şeyler var mı? Bildiğim kadarıyla yok ama bendeki bilgiler ikinci ağızdan. Hastanenin de raporlarını açacağını sanmıyorum. Nima geri dönmediğinde ne olmuş? Tabii aramaya çıkmışlar. Önce en çok uğradığı yerlerde aramışlar, bulamamışlar. Tek bir ize bile rastlamamışlar. Ölülerin yakıldığı Bagmati Nehri'nin yakınlarında cesedinin görüldüğüne dair bilgiler gelmiş. Ama ceset falan bulunamamış. Bir yıl ya da biraz daha fazla zaman sonra araştırmaya son verilmiş. Bulunacağına dair hiç umut kalmamış. Akrabaları Namche Bazar'da anma töreni düzenlemiş. Ya da bir ne denir, onun için dua ettikleri bir ayin. Güzel bir şey olmuş. Son birkaç yılda pek iyi gözle bakmıyorlarmış ona. Neyse ki öldükten sonra biraz adil olmuşlar. Nima Rita Everest'in doruğuna oksijen tüpü olmadan 11 defa tırmanmış. Cho-Oyu yatırmanışı tam bir... Bob Carson heyecanla konuşmaya devam etti. Mikhail artık baştaki kadar dikkatle dinlemiyordu. Google'da Nima Rita'yı aradı. Hakkında çok şey yazılmasına, İngiliz ve Alman Wikipedia sayfasında adının olmasına rağmen yalnızca iki fotoğraf buldu. Birinde Avusturyalı yıldız dağcı Hans Moser'la 2001 yılında Everest'in zirvesinde. Diğerinde Kumbu Vadisi, Pangboche köyünde taş bir evin önündeydi. İki fotoğraf da biraz uzaktan çekilmişti. Büyük ihtimal yüz tanıma programında işe yaramazdı. Ama Mikhail'in hiç kuşkusu yoktu. Bu gözleri, saçı ve yanaktaki kara lekeyi tanıyordu.
''Hatta mısın?'' dedi Bob Carson.
''Biraz sarsıldım.''
''Anlıyorum, tam bir muammanın içine düştün.''
''Öyle denilebilir. Biliyor musun Bob, dürüst konuşmak gerekirse...''
''Evet.''
''Süper geninin olduğu çok açık, harika iş çıkarttın.''
''Süper gen yüksek dağ tırmanışında işe yarar, dedektiflikte değil.''
''Bence dedektif genlerini de araştırmalısın.''
Bob Carson yorgun bir sesle güldü.
''Senden bu konuyu bir müddet kimseyle konuşmamanı rica edebilir miyim?'' dedi Mikhail. ''Biraz daha bilgi edinmeden konunun yayılması iyi olmaz.''
''Eşime anlattım bile.''
''O zaman aile arasında kalsın.''
''Söz veriyorum.''
Mikhail telefonu kapattıktan sonra Frederica Nyman'la Jan Bublanski'ye edindiği yeni bilgileri yazdı. Arkasından Forsell'le ilgili yazılanları okumaya devam etti. İkindiye doğru bir söyleşi yapabilme umuduyla adamı aradı. 12. ayrımın sonu. Sayfa 167.